Ayrım 24.
Emperyalizmin çıkarları otoriter bir rejimi gerektiriyordu Türkiye'de. İşte 12 Eylül bu felsefenin uygulamaya konulmasıdır ve koruyucuları okyanusun öteki yakasına uzanır. Bu vesayet demokrasisinde halkın örgütlenmesi, düşüncenin açıklanması ve hak arama gibi çağdaş demokrasinin genel ilkeleri de bulunmadığından toplumsal istencin biçimlenmesi ve derlenmesi de güçtür. Toplum tam bir cendereye alınmıştır. 12 Eylül öncesi sorunlarını konuşmaya, tartışmaya ve çözüm aramaya başlayan Türkiye toplumu bugün yılgın ve tartışmaya kuşku ile yaklaşmaya çalışan bir yapıdadır. İşte 12 Eylül böyle bir toplum yaratmayı amaçlamıştır. Çünkü böyle bir toplumu yönlendirmek kolaydır. Özetle amaç emperyalizme bağımlı bir toplum yaratmaktır. Yöneticileriyle, işbirlikçi seçkinleriyle bağımlı bir toplum. ABD'li gibi düşünen ve davranan bir toplum yaratmak. 12 Eylül'ü sorgularken Türkiye'deki ABD emperyalizminin etkinliğini göz ardı edilemeyeceğini söylemiştik. Biliyorum. Komplo teorisi diye dudak bükülecektir bu görüşe. Kimileri de ABD neden bizimle uğraşsın, bizim sorunlarımızdan Atlantik'in ötesindeki ABD'ye ne diyebilir. Bu görüşler de saygındır ama konuya uzaktan bakanların görüşleridir sadece. Gerçeği belgeleriyle inceledikten sonra inanıyorum ki bu görüş sahipleri de bize hak vereceklerdir. İsterseniz önce Allende döneminin Şili Genelkurmay Başkanı olan General Prots'un şu görüşlerini okuyalım. Şuna inanıyorum ki ne Allende ne de iktidardaki partiler bizim silahlı kuvvetlerimize ve genellikle Şilili askeri adamların kafasına Kuzey Amerika'nın ABD ne kadar derinden nüfuz ettiğini anlamadılar. 20 Mart 1977 tarihli Bayrak Gazetesi. Şili'de faşist darbenin ardından ülkeyi terk eden Allende döneminin Genelkurmay Başkanı, Allende'nin sağ kolu olan General Prost da darbeden bir yıl sonra Arjantin'de arabasına bomba konularak öldürülür. Bu sözler ölümünden sonra bulunan anılarından alınmıştır. Elbet savımızın başka tanıkları da var. Şimdi de bir bilim adamının Prof. Myrus Duverger'in sözlerine kulak verelim. Duverger bilindiği gibi Fransa'nın dünyaca ünlü bir siyaset bilimcisidir. Bu ünlü bilgin 10 Nisan 1974 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Avrupa'nın Bağımlılığı başlıklı yazısında ABD'nin Avrupa'yı etkisi altına almakla kalmadığını, ayrıca Amerikan tipi bir toplum yaratma çabasını şu sözlerle vurgulamaktadır. Paranın krallığı rejimi gittikçe Amerikan toplumundan farksız bir toplum yaratmakta ve bağımsızlık isteğinin geçerliliğini yitirmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak Avrupa'nın bağımsızlığı mümkün değilse bütün Avrupa devletleri Amerikan bayrağına birer yıldız daha eklemelidir. Hiç değilse bu şekilde Cumhurbaşkanı'nın seçiminde ve azminde de söz sahibi olmak olanağına kavuşurlar. Duverger'e göre Avrupa'da her şey Amerikan düzeninin istediği biçime girmiştir. Avrupa asırların kötü ve uygarlık ve devlet düzeninde dünyaya örnek olmuş bir kıta ve ABD'nin etkinliği. ABD neden kendi deyimiyle hür dünyayı etkisi altına almak ister? Prof. Duverger, bu hür dünya deyiminin de gerçeği yansıtmadığını, gerçekte bunun bir tür bağımlılık olduğunu anlatmaktadır. Evet, 1990'lara değin, Sovyet tehdidine karşı olmak savıyla ABD, hür dünyaya kendi düzen anlayışını yerleştirmeye çalışmış ve bunu büyük ölçüde başarmıştır da. Nasıl mı? Bir ülkeyi özelliklerine göre hazırlanan programlarla, kendi kuruluş ve varoluş mitosundan ayırarak, özüne yabancılaştırarak, ülkenin iç dinamiklerini saptırarak, bağımlılaştırmak suretiyle. İşte ABD emperyalizminin programı. Bu programların nasıl gerçekleştiği belgeleriyle incelendiğinde görülür ki, dünya son 30 yılda Latin Amerika'da, Uzak Asya'da, Afrika'da, Yunanistan ve ne yazık ki Türkiye'de bu programın uygulanmasına tanık olmuştur. Bugünlerin programı. ABD Uruguay'da demokratik devrimlere örnek bir uygulamayı iç dinamiklerden nasıl saptırmışsa, bizde de Cumhuriyet iç dinamiklerinden saptırılarak devrimci ime yozlaştırılmış ve toplumsal sorunların halkın katkıları ile çözümlenmesi benzer yöntemlerle önlenmiştir. Bu uygulama dün olduğu gibi bugün de gündemdedir. Ve ilginç olan halkın demokratik istemlerini gerçekleştirme programlarıyla yönetime getirilen koalisyonun önüne engeller çıkarılarak demokratikleşme ve ekonomik programın gerçekleştirilmesi önlenmektedir. Ayrıca toplum 1980 öncesinin karmaşasına açılmıştır. Dahası Güneydoğu olayları 1980 öncesinin olaylarından daha da ağır sonuçlara gebedir ve ne yazık ki ne yöneticiler ve ne de halk ve halkın gözü, kulağı ve dili olan örgütler demokrasiyi ancak evrensel sömürü sisteminin verdiği izin ölçüsünde geçirebileceğimizin ayırdına varmış değillerdir. Bu bir gaflet midir? Bir yönüyle evet denilebilir. Ancak bu gaflete bugün giremedik. Bu gafletin temelleri 1947'lerde atıldı, yapı taşları 1950'lerden sonra döşendi. Bu gafletten uyanmak gerektiğini birkaç kez gördük. Johnson'ın mektubuyla açılan gözlerimiz ne yazık ki Dixon raporu ve 12 Mart'larla kapatılmak istendi ve 12 Eylül ile susturulduk. 12 Eylül bu suskunluğun 2000'li yıllara değin sürdürülmesini amaçlamıştı. Ama susan toplum olmayı içine sindiremeyen halkımızın bir bölümü, Türk devriminin verdiği iç dinamizmin etkisi, çağdaş toplumlardaki gelişmeyi görmenin etkileşimi ile sorunların sivil görünümlü bir askeri sistemle çözülemeyeceğini görüyor. Çünkü çağımızda toplumsal sorunlar, halkın katkısıyla kurulacak bir demokratik sistemle çözülebilir. Gecikmiş de olsak toplum, 1991 seçimlerinde demokratik sisteme sahip çıkma istencini gösterdi. Bu nedenle 1991 seçimlerinde demokrasi tüm kural ve kurumlarıyla kuracaklarını ve 12 Eylül'le hesaplaşacaklarını söyleyen partilere oy verdi. Bunun gerçek anlamı toplumda her kesimin 12 Eylül sistemini değiştirme ve ondan kurtulmak istemesidir. Türkiye 12 Eylül sistemi içinde kaldıkça özgürlüğe kavuşamayacağını, sömürüden kurtulamayacağını anlamıştır. Öyle ki 1980 öncesi 1961 anayasasına karşı olanlar bile amaçları değişik de olsa önce özgürlük için bugün demokrasi ve insan hakları savunucusu olmuşlardır. Onları bu noktaya getiren işte halkın eğilimidir, değişim ve dönüşüm istemidir ve halkımız demokratik haklarına dayanarak 12 Eylül'ü aşacağını, hesap soracağını söyleyen yöneticileri seçmiş ve onları etkilemeye başlamıştır. Toplumda bir parçalanmışlık vardır ama her parça olayları kendi dünya görüşü açısından değerlendirir. Çözüm arar, yeter ki o parçalar bütününe zarar vermeden çözüm üretebilsin. Burada özgürlüğü isteyen İslamcı görüş yanlılarının kendi sistemlerini kurulduğunda kendi özgürlük anlayışlarına dönecekleri söyleme göz ardı edilmemelidir. İnsan hakları kavramı bu kavrama sığınarak iktidar olanlarca uygulanmayacak, İslami haklar kavramı ile yer değiştirecektir. Demokrasi insan haklarına inanan çağdaş toplumun insanı önünde bu çelişki bir sorun olarak durmaktadır. Ama demokrasiyi, gerçek demokrasiyi savunanlar, insan haklarını savunanlar amaçlarından dönemezler. Bu arada demokratikleşme çabalarının kısa sürede sonuç vermesi beklenmemelidir. Bir sosyal dengeler rejimi olan çağdaş demokrasilerde toplumun her katmanı kendi gücü ve destekçi güçlerin oranı ölçüsünde isteklerini gerçekleştirebilir. Türkiye gibi emperyalizmin tuzaklarındaki bir ülkede sorunların salt ülkenin kendi dinamikleriyle çözüleceğini beklemek de doğru değildir. Halkın politika dışına itildiği, toplumun iç dinamiklerinin devre dışı bırakıldığı bir ortamda topluma değişim diye dayatılanlar elbet halkın çıkarıyla bağdaşmaz. Unutmayalım ki Cumhuriyet'in kuruluş mitosuna aykırı değişim programları halkın çıkarlarına karşıdır ve başka dinamiklere bağlıdır. Ve böyle programların yeni engeller ve tuzaklar olduğunu da bilelim. Bu nedenle atılan adımların doğru yolda ve tuzaklara takılmadan yol almaya yetecek güçte olması gerekir. Bunun için de önce örgütlü ve sivil bir toplum olmayı başarmalıyız ki bu çabaya halkın katkısını sağlayabilelim. O zaman demokrasi, gerçek demokrasi nasıl gerçekleşir sorusuna halkın azim ve kararına bağlıdır yanıtını verebiliriz. Ama bu azim ve kararın eyleme geçirildiğinde de ne gibi tuzaklarla karşılaşacağı, geçen yılların örneklerine bakarak bilinmeli ve tuzaklara düşmemenin ve kurtulmanın yolları aranmalı ve bulunmalıdır. Türkiye'de 1993 başlarında gelişen olaylara bakarak fazla imser olunamayacağı görülebilir. Çünkü su uyur, emperyalizm uyumaz. Yeni yeni tuzaklarla karşılaşabileceğimizi düşünerek adım atmalıyız. Türkiye elbet demokratikleşmelidir, demokratikleşecektir. Ve elbet halkın her kesiminin katkısı ve çağdaş ölçülerin benimsenmesiyle. Yeni bir anayasayı toplumsal konsensüs, oydaşma ile hazırlama çalışmasında burjuvazinin ön sırada yer alması anlamlıdır. O çalışmalar dikkatle incelendiğinde halkın istem ve özlemlerine gizli tuzaklar taşıdığı görülür. Bu çalışmalar medya aracılığı ile topluma sunuldu. Böylece burjuvazinin de yeni bir anayasa ile iç barışın kurulması ve sağlam bir toplumsal yapı için herkesin kabul edebileceği bir sistem önerdiği yayıldı. Bir de anayasa taslağı açıklandı. Bilmem ABD'nin statüyü korumak için düşündüğü önerileri kapsar mı bu taslak? Eğer kapsıyorsa bu anayasa önerisi toplumsal gelişmelere göre kimi değiştirmelerle emekçiler ve halkın emeği ile geçinen kesimlerine ödün verilmiş gibi görünerek yasallaşacak demektir. Bu ve benzeri çalışmalar avuntudan öte bir anlam taşımaz. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir demokratik düzen içeren çalışmalarla değişimi yakalamak, toplumun bugünkü yapısı, emperyalizmin tuzağındaki durumumuz göz önüne alındığında gerçekleşmesi güç bir amaç gibi geliyor. Şu halde ne yapmalı? Bu tuzaklardan kurtulmak ve çağdaş bir toplum yapısına kavuşmak için ne yapmalı? Önce 12 Eylül ile hesaplaşılmalı. 12 Eylül yargılanmalı ve tasfiye edilmelidir. Ama bunun için daha da önce emperyalizmin tuzaklarından kurtulmalı ve kendi kendimize ayaklarımızın üstünde durmayı başarmalıyız. Bunun çok güç ama gerçekleşmesi gerekli bir amaç olduğunu unutmayalım. Yeter ki bir ulusal kurtuluş bilinci ve ruhuyla ayağa kalkıp sorunlarımızı ele almasını bilelim. Örnek mi arıyorsunuz? Dünyada ilk örneği verilen ulusal kurtuluş davamızın çözümünde olduğu gibi, kendi kaynağımızda topluma demokratik atılımları itecek iç dinamiğimizde dönmesini bilelim. Sadece bilmekle yetinmeyelim, tüm istencimizi o kaynağa dönmek için kullanalım. Biz dünyaya emperyalizmin yenilebileceğini göstermiş bir ulusuz. Bunun bilincinde olalım. Çünkü ancak böylece kendi benliğimize kavuşur ve bu tarih bilinciyle 12 Eylül'ü aşar, yeni ve çağdaş değerlerle ulusal değerlerimizin sentezine dayalı bir sistem kurabiliriz. Bunun için de 12 Eylül'ü nedenleri, niçinleri ve sonuçlarıyla ele alıp değerlendirmeliyiz. Kısaca 12 Eylül'le hesaplaşmalıyız. Ekler. 1. Yunanistan ve Türkiye'ye yardım sağlamak için kanun. Kamu Kanunu 7580 Kongre Bölüm 81.1.1 Oturum Sayfa 938. Madem ki Yunan ve Türk hükümetleri Birleşik Devletler Hükümeti'nden ulusal bütünlüklerini ve özgür uluslar olarak varlıklarını sürdürebilmek için gerekli mali ve diğer yardımları ivedi olarak istemişlerdir. Madem ki bu ulusların ulusal bütünlükleri ve varlıkları Birleşik Devletler'in ve bütün hürriyetsever halkların güvenliği bakımından önemli olup şu sırada yardımın alınmasına bağlıdır. Madem ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir taraftan Yunanistan ve diğer taraftan Arnavutluk, Bulgaristan ve Yugoslavya sınırında hüküm süren çözümlenmemiş şartların ciddiyetini tespit etmiş olup, olağanüstü durum karşısında halen komisyonun yapmakta olduğu tahkikatın sonucu olarak meselenin bu safhasının bütün mesuliyetini deruhte edebilecektir. Madem ki Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın Yunanistan'daki misyonu, Yunanistan'ın mali ve iktisadi yardım alması zorunluluğunu tespit etmiş ve Yunanistan'ın uygun Birleşmiş Milletler teşekküllerinden ve Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık hükümetlerinden yardım talep etmesini tavsiye etmiştir. Madem ki Yunanistan ve Türkiye'ye yardım sağlanması Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın amaç ve prensipleriyle ahenk halinde hürriyete ve bütün Birleşmiş Milletler üyelerinin bağımsızlığına katkıda bulunacaktır. Madde 1. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından kanunlaştırılmıştır ki, bir başka kanun hükümleriyle çatışmadıkça Cumhurbaşkanı Birleşik Devletler'in çıkarlarına uygun mütalaa zamanlarda Yunanistan ve Türkiye'ye bu hükümetlerin talebi üzerine ve kendisinin tayin edeceği kayıt ve şartlarla yardımda bulunabilecektir. 2. Bu memleketlere borç vermeye, kredi, hibe ve diğer şekillerde mali yardımda bulunmak suretiyle. 1. Birleşik Devletler Hükümeti'nde görev alan şahısları bu memleketlere yardımda görevlendirilen personele uygulanacak değişik 25 Mayıs 1938 tarihli kanunun hükümleri değişik şekliyle bu paragrafta tayin edilen ilgili personele de uygulanabilecektir. Şu şarttaki FBI hakkında tahkikat yapılmamış hiçbir sivil personel bu kanunun gayelerini tahakkuk ettirmek üzere Yunanistan ve Türkiye'de görevlendirilemez. 3. Birleşik Devletler Askeri Kuvvetleri'ne mensup sınırlı sayıda şahısları sadece müşavir olarak bu memleketlere yardımda görevlendirme, görevlendirilen personele uygulanacak değişik 19 Mayıs 1926 tarihli kanunun hükümleri değişik şekliyle bu paragrafta tayin edilen ilgili personele de uygulanabilecektir. 4. A. Mal, hizmet ve bilgileri bu memleketlere transfer ederek ve imal edip veya başka bir şekilde tedarik edip transfer ederek B. Bu memleketlerin personeline eğitim ve öğretim sağlamak suretiyle. Yapıtın metin bölümünde gösterilen ABD belgelerinde açıkça belirtildiği gibi az gelişmiş ülke insanlarının indoktrine edilmeleri, Amerikan ideolojisini benimsemeleri ABD'nin önde gelen amacıdır. Personel eğitimi bu amaç için gerçekleştiriliyor. 5. İdari masraflar ve bu kanunun hükümlerinin uygulanması dolayısıyla ortaya çıkacak personel tazminat masrafları da dahil gerekli masrafları karşılamak ve ödemek suretiyle işte bu maddelerdeki hükme göre bunun bedelini de o ülke öder. Madde 2. A. Madde 4A'da belirtilen imar finansman kurumu avanslarından meblağlar ve madde 4B'de verilmiş olan yetki sayesinde tahsisler, iş bu kanunun gayelerinden herhangi birisi için hükümetin herhangi bir dairesine, ajansına veya bağımsız kuruluşuna tahsis olunabilir. Bu şekilde tahsis edilen herhangi bir meblağın avans olarak veya ödeme olarak kullanılması mümkün olacaktır ve daire, ajans veya bağımsız kuruluşun isteği üzerine bu gaye için tahsis edilmiş veya mevcut uygun tahsislere, fonlara veya hesaplara kredi açılabilecektir. B. İş bu kanun gereğince Türkiye'ye ve Yunanistan'a yardım sağlamak için başkanın avans ödemeye ihtiyacı olursa, bu ödemeler bahis konusu memleketlerdeki bu gaye için açılmış hesaplara verilecektir. Bu hesaplardan temin olunacak meblağlar, bu maddenin A fıkrasında öngörülen tahsislerde olduğu gibi, alınan ödeme karşılığında yardımı temin edecek hükümet dairelerince ajanslarına bağımsız kredi olarak verilmesi sağlanacaktır. Böyle bir tahsisin ödeme olarak kullanılmayan kısmı harcanana kadar elde tutulacaktır. C. A fıkrası veya B fıkrası altında bir tahsisin herhangi bir kısmı ödeme olarak kullanıldığı zaman, ödemenin miktarı ödemenin alındığı mali yıl veya onu takip eden mali yıl içinde mukaveleler tanziminde veya diğer işlerde kullanılabilecektir. Herhangi bir daire, ajans veya bağımsız hükümet kuruluşu 1. maddenin 4A paragrafı uyarınca transfer edilen herhangi bir maddenin iadesinin lüzumsuz olduğuna karar verirse, onun ödenmesi zamanında alınan meblağlar muhtelif gelirler olarak hazineye dahil edilecektir. D. 1. maddenin 4A paragrafı uyarınca Türk ve Yunan hükümetlerine sağlanan herhangi mal ve hizmetler için İmar Finansman Kurumu tarafından avans olarak verilen veya 4B maddenin kapsamı altında sağlanan meblağlardan ödeme yapılmazsa Cumhurbaşkanı bu hükümetlerden avans ödeme talep edebilecektir. 2. Hiçbir daire, ajans ve bağımsız hükümet kuruluşu 1. maddenin A ve B fıkraları kapsamına giren tahsislerden avans veya tediye almadıkça bu maddenin 4A paragrafı uyarınca ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye herhangi mal veya hizmet sağlamayacaktır. Madde 3. İş bu kanun uyarınca yardım alınmasına takaddüm eden bir şart olarak yardım isteyen hükümet, A. yardımın etkili şekilde ve yardım alan ülkelerin taahhütlerine uygun olarak kullanıp kullanılmadığını izlemek amacı ile Amerika Birleşik Devletleri memurlarının ülkeye serbestçe girişlerini, B. Birleşik Devletler basın ve radyo temsilcilerinin bu tip yardımlarını kullanılması ile ilgili olarak serbestçe müşahedelerde bulunmasına ve kapsamlı malumat vermesine müsaade etmeyi, C. Birleşik Devletler Cumhurbaşkanı'nın rızası olmaksızın, İş bu kanun uyarınca devredilen herhangi madde veya malumatın mülkiyet veya zilyetliğini devretmemeyi, ne de böyle bir müsaade olmaksızın yardım alan hükümetin subayı, memuru veya görevlisi olmayan bir kimse tarafından böyle herhangi bir maddeden faydalanılmasına veya böyle bir kimse tarafından durumların açıklanmasına müsaade etmemeyi, D. Birleşik Devletler Cumhurbaşkanı tarafından böyle herhangi bir maddeden faydalanılmasına müsaade etmemeyi, D. Birleşik Devletler Cumhurbaşkanı tarafından telip edileceği üzere iş bu kanun uyarınca alınan herhangi mal, bir senet veya malumatın güvenliği için gerekli hükümleri koymayı, E. İş bir kanun uyarınca borç, kredi, hibe veya başka şekilde herhangi bir yardım faslından alınan parayı başka bir yabancı hükümet tarafından kendisine verilmiş bulunan herhangi bir borcun ana parasını veya faizini ödemek için kullanmamayı. F. İş bu kanun uyarınca yardım alan ülkede Birleşik Devletler'in iktisadi yardımın amacı, kaynağı, karakteri, kapsamı, miktarı ve gelişmeleri hakkında ayrıca tam ve devamlı olarak bilgi vermeyi kabul edecektir. Madde 4A. Başka bir kanun hükmü engel olmadığı takdirde İmar Finansman Kurumu bu maddenin B fıkrası uyarınca bir tahsis yapılana kadar iş bu kanun hükümlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı'nın tayin edeceği şekil ve miktarlarda ve toplamı 100 milyon doları geçmemek üzere avanslarda bulunmakla yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiştir. Madde 5. Cumhurbaşkanı zaman zaman iş bu kanun hükümlerinin yürütülmesi için gerekli ve uygun olabilecek kurallar koyabilir ve iş bu kanun uyarınca kendisine verilen kudret veya yetkileri kendisinin tayin edeceği bir daire, ajans, bağımsız kuruluş veya memurlar vasıtasıyla kullanabilir. Cumhurbaşkanı aşağıdaki şartlardan herhangi birini tahakkuku halinde iş bu kanunla sağlanan yardımı kısmen veya tamamen geri almakla görevlidir. 1. Halklarının çoğunluğunu temsil eden Yunan ve Türk hükümetleri tarafından talep vaki olursa, 2. Güvenlik Konseyi veya Genel Kurul, Birleşmiş Milletler tarafından alınan tedbirlerin veya sağlanan yardımın, iş bu kanun uyarınca sağlanan yardımları gereksiz ve arzulanmayan bir hale getirdiğine karar verirse ve Güvenlik Konseyi'nin bu kararı ile ilgili olarak Birleşik Devletler vetosunu kullanmaktan feragat ederse. 3. Cumhurbaşkanı kanunun amaçlarından herhangi birinin diğer herhangi bir hükümetler arası kuruluş tarafından alınan tedbirlerle esaslı surette gerçekleştirildiğine veya kanunun amaçlarının tatminkar bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan olmadığına karar verirse. 4. Cumhurbaşkanı 3. kısım uyarınca verilen garantilerden herhangi birini uygulanmadığına karar verirse. ABD Cumhurbaşkanı'nın 1975 Şubat ayında konulan ambargonun kaldırılması ve yardımın başlaması için Kongre'ye 3 ayda bir verdiği raporlar bu hükme dayanmaktadır. Başkan yardımın amaca uygun kullanılmadığına karar vermiş, yardım kesilmiş, ambargo konulmuştur. Madde 6. İş bu kanun uyarınca, bir ülkeye yapılan yardım daha önce Cumhurbaşkanı'nca sona erdirilmediği takdirde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun alacakları benzer kararlarla sona erdirilebilir. Madde 7. Cumhurbaşkanı, iş bu kanun uyarınca yardım alan hükümetlerin bu fonları istimali dahil masraf ve faaliyetler hakkında Kongre'ye 3 aylık raporlar sunacaktır. Madde 8. İş bu kanun uyarınca yardım alan ülkeye gidecek misyon başkanı Senato'nun tavsiyesi ve tasvibi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilecek ve Cumhurbaşkanı tarafından istenildiği şekilde iş bu kanunun yürütülmesi ile ilgili görevleri ifa edecektir. 22 Mayıs 1947'de kabul edilmiştir. Truman Doktrini ve 5123 sayılı yasa. Ek 2. Türkiye hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında anlaşmanın onanmasına dair kanun. Kanun No. 5123. Madde 1. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye yapılacak yardımın şeklini tespit için Türkiye hükümeti ile ABD hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında anlaşma onanmıştır. Madde 2. Anlaşmanın ikinci maddesi gereğince belirtilecek mali şartları ve beşinci maddesinde yazılı şekillerden birine göre alınacak paralar veya devlete mal edilecek ayınların kıymetleri bir taraftan gelir bütçesine gelir, diğer taraftan bütçe kanunlarına bağlı A işareti cetvellerin ilgili kısımlarında açılacak özel bölümlere ödenek kaybedilir, para ve mal olduklarına göre nakden veya mahsuben harcanır. Madde 3. Bu kanun 12 Temmuz 1947 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 4. Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında anlaşma. Türkiye hükümeti, Türkiye'nin hürriyetini ve bağımsızlığını korumak için ihtiyacı olan güvenlik kuvvetlerinin takviyesini temin ve aynı zamanda ekonomisinin istikrarını muhafazaya devam maksadıyla Birleşik Devletler Hükümeti'nin yardımını istediğinden ve Birleşik Devletler Kongresi 22 Mayıs 1947'de tasdik edilen kanun ile Birleşik Devletler Başkanı'na Türkiye'ye her iki memleketin egemen bağımsızlığına ve güvenliğine uygun şartlar dairesinde böyle yardımda bulunmak yetkisini verdiğinden ve Türkiye Hükümeti ile Birleşik Devletler Hükümeti böyle bir yardım yapılmasının Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın esas gayelerine ulaşmayı sağlayacağı gibi münasebetlerinde hayırlı bir devre açarak Türk ve Amerikan milletleri arasındaki dostluk bağlarını daha çok takviye edeceğine kani bulunduklarından.